Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 4. ayrım. Büyük sır. Gözüne uyku girmemişti Fatih Hatun'un. Misafirlerini yolcu ettikten sonra evdekiler de yataklarına çekilince bahçeye bakan pencerenin önündeki sedire oturmuş, Taceddin'in yolunu beklemişti. Avludaki ayak seslerini duyar duymaz da kalkıp usulca odasına geçmişti. Hayır, yüz göz olmayacaktı oğluyla. Ama madem ki ev ahalisinden hiç kimse, özellikle de babası ve ağabeyleri bu gidişata son vermek için kıllarını kıpırdatmıyorlardı, Taceddin'i doğru yola çekmek Fatih Hatun'a düşüyordu. Gecenin bir yarısında karşısına dikilip hesap sormak yakışık almazdı. Hele bir sabah olsundu. Ne diyeceğini biliyordu. Yaptıklarını yüzlemeden tatlı tatlı yola getirecekti oğlunu. Birkaç saatlik huzursuz bir uykunun ardından erkenden kalkıp doğruca mutfağa geçti Fatih Hatun. Hacer sabah çorbasını hazırlamış, sofraya götürmek için emir bekliyordu hanımından. Buram buram mis gibi kokuyordu duman üstünde tarhana çorbası. Kalabalık sofralara alışık olan bey evi peş peşe evlenerek yuvadan uçan evlatların ardından iyiden iyiye ıssızlaşmıştı. Bir Taceddin kalmıştı evlenmeyen. Hacı Ali Bey ile Ümüş ve Fatih Hatunlar evin biricik oğlunun gözünün içine bakıyorlardı. Gecikmişti Taceddin. Hacı Ali Bey ile Ümüş Hatun çorbalarını içmeye koyuldular. Fatih Hatun ise kaşığına el sürmeden sabırla bekledi oğlunu. Ümüş Hatun yaşça kumasından epey büyüktü. Anası yerindeydi neredeyse. Belki de bu yüzden onun zaman zaman aşırıya vardırdığı hırçınlıklarını hoş karşılıyor, yaptığı hataları gençliğine veriyor, yüzünden eksik etmediği bilgece gülümsemesiyle evin içinde cereyan eden en karmaşık meselelere bile çözüm getirebiliyordu. Fatih Hatun da kocasının ilk göz ağrısına saygıda kusur etmiyordu doğrusu. Kavga, gürültü, çekişme yoktu aralarında. Yalnız ikisinin değil, evlatlarının arasında da kıskançlığın, hasedin, art niyetin zerresi yaşanmamıştı o güne dek. Üvey nedir bilmezdi hiçbiri. İki ayrı anadan doğduklarını unutmuş gibiydiler. Bu hassas dengenin devamını sağlayan Hacı Ali Bey'den ziyade Ümüş Hatun'du kuşkusuz. Fatih Hatun'un son zamanlarda Taceddin'e fazlaca karışmasını da uzaktan uzağa, iyi ya da kötü, tek söz etmeden sessizce izliyordu Ümüş Hatun. Ancak herkesi memnun edecek bir hal çaresi bulunması için dua etmekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Sonunda gelebildi Taceddin. Gözlerinin etrafı halkalanmış, beti benzi sapsarı, gecenin yorgunluğunu üstünden atamamış bir halde. Fatih Hatun sesini elinden geldiğince yumuşatmaya çalışarak, ''Çorban hazır.'' dedi. ''Hiç içesim yok be anacığım.'' diyerek kaytarmaya çalıştı Taceddin. ''Tabii ya, feneri sabaha karşı söndürürsen.'' diye başlayacaktı ki hemen toparlandı Fatih Hatun. ''Olmaz öyle şey, aç acına işe gidilmez.'' diyerek kolundan tutup zorla sofraya oturttu oğlunu. Çaresiz sofraya çöküverdi Taceddin. ''Sen de otur Fatih.'' dedi Ümüş Hatun. ''Bizlere yedirdin ama tek lokma koymadın ağzına.'' Söz dinleyen uysal bir çocuk edasıyla oğlunun yanına oturdu Fatih Hatun. Kaşığını çorbaya çaldı. Bir yandan da havadan sudan konuşur gibi gece boyunca kafasında tasarladıklarını dillendirmeye başladı. Şükürler olsun ki evlatlarımız evlerini barklarını kurdular. Turun torba sahibi yaptılar bizi. Darısı Taceddin'imin başına. Bir donun mürüvvetini görseydik. Başlama gene anacığım diye güldü Taceddin. Gülme, dedi sertçe Fatih Hatun. Başını bağlamanın zamanı geldi de geçiyor bile. Şu bizim Abdullah emminin baldızının küçük kızı var ya, Sıdıka, Mehmet efendilerin düğününde gördüm, bayıldım. Güzel mi güzel. Pek de hamarat maşallah. Düğün boyunca oradan oraya koşturup durdu. Okumuş da. Kız mektebine göndermişler, taş mektebe. Görgülü, saygılı. Ailesi de bize ayar. Sustu. Taceddin'in ilgisiz haline kızmıştı. Taceddin, dedi sertçe, dinliyor musun sen beni? Sesini yumuşatarak devam etti. Şu kızı uzaktan uzağa bir görsen diyorum. Beğeneceğinden eminim. Ne de hemen gidip isteyelim. Bu kaçıncı kızdı göstermek istedikleri. Aynı teraneleri dinlemekten bıkıp usanmıştı Taceddin. Hiç zahmet etme anacığım, diyerek içini çekti. Münasip gördüğün birisi olursa sana haber ederim. Bitti be oğlum diye sızlanmaya başladı Fatih Hatun. Evlen, evini barkını bil, torunlar ver kucağımıza. Bilmeyen de torun hasreti çektiğinizi sanır. Ağabeylerim, ablalarım kaç torun koklattı size. Yetmedi mi? Benimki de eksik kalsın. O nasıl söz? Ağzından yel alsın. Herkesin yeri ayrı. Neden senin doğulların kızların olmasın? Meyvesiz ağaç olur mu hiç? Baştan beri hiç ses etmeden ana oğlun atışmalarını dinleyen Hacı Ali Bey araya girme gereği hissetti. Her zamanki olgun ve uzlaştırıcı tavrıyla. Endişe etme hanım, dedi. İşe yeni başladı. Hele bir alışsın. Evlenmeye de sıra gelecek elbet. Ümüş Hatun da ağır ağır başını sallayarak Hacı Ali Bey'i onayladı. Onlardan aldığı güçle doğrulup kalktı Taceddin. Gönlünü almak ister gibi sıkıca sarıldı annesine. Asılmış yüzünü defalarca öptü. Gecenin yorgunluğunu üstünden atamamıştı ama keyfi yerindeydi bugün. Kim ne derse desin, karşısına hangi can sıkıcı teklifler ve engeller konulursa konulsun, bu keyfi bozmamaya kararlıydı. Neye yoracağını bilemiyordu Aris. Bir haller olmuştu Taceddin'e. Yüzünde dalgın bir ifade, dudaklarında eskisinden farklı, aydınlık bir gülümsemeyle bulutların üzerinde yürüyordu sanki. Üstelik bu gözle görülür değişim konusunda tek söz etmiyor, Aris ya da Artin sıkıştırmaya kalktığında kaçamak cevaplarla geçiştirmeye çalışıyordu. Aris'le Artin aralarında konuşmuşlar ama işin içinden çıkamamışlardı. İlk kez böyle görüyorlardı arkadaşlarını. Büyük bir ihtimalle gönül meselesiydi. Daha önce de pek çok kez benzer durumlarla karşılaşmışlar ama Taceddin'in bu seferki inatçı ve ketum duruşuna hiç tanık olmamışlardı. Ayrıları gayrıları yoktu oysa. O güne kadar ne yaşamışlarsa birbirleriyle paylaşmışlardı. Taceddin'in en yakın arkadaşlarıyla, özellikle de içtiği su ayrı gitmeyen Aris'le paylaşamadığı sır ne olabilirdi? Tedirgindi Aris. Her şey o gece başlamıştı. O morfiyanın üstünde düğümleniyordu şüpheleri. Kondurmak istemiyordu ama arkadaşının olmayacak bir sevdaya tutunmasından delice korkuyordu. Hiç ağzını almamıştı. Tek soru sormamıştı o geceye dair. Bekleyecekti. Taceddin'in önünde sonunda gelip ona, biricik sırdaşına içini dökeceğinden emindi. Bu akşam Taceddin ve Aris baş başa gideceklerdi eğlenmeye. Artin manifatura dükkanına mal almak için İstanbul'a gitmişti. Sokağın başında buluştular. Aris'in ağzını açmasına fırsat vermeden "Taverneye gidiyoruz." diyerek kestirip attı Taceddin. Heyecanlıydı, sabırsızdı, hareketlerindeki acelecilik fark edilmeyecek gibi değildi. Niyeydi bu özlem, kimeydi, niyeydi? İçinde bir his, bu gece kafasındaki bütün soruların cevabını öğreneceğini söylüyordu Aris'e. Salonun sağ tarafında mutfak bölümüne yakın bir masa seçmişti Taceddin. Sırtı salona dönük konumdaki sandalyeye yerleşip, derin bir soluk alarak tüm içtenliğiyle gülümsedi Aris'e. O morfiya ortalarda yoktu. Vasili'nin tepsi içinde getirdiği meze tabaklarını masaya yerleştirmesini sessizce izlediler. Tam rakılarını yudumlamaya başlamışlardı ki o morfiya belirdi karşılarında. Telaşlı görünüyordu. ''Hoş gelmişsiniz.'' dedi. ''Geç kaldım bu akşam, kusura bakmayasınız.'' Nereden gelmişti, niçin geç kalmıştı belli değildi. Önemi de yoktu. Taceddin de, Aris de farklı bakış açılarıyla ama ikisi de dikkatle izliyorlardı kadını. Bir önceki gördüklerinden çok daha sade bir elbise vardı o morfiyanın üzerinde. O geceki kadar süslü püslü de değildi. Gene de güzeldi, hoştu, çekiciydi. Ama Aris'in düşündüğü tarzda baştan çıkarıcı, fettan bir hali yoktu doğrusu. Gene de tetikteydi Aris. O morfiya konuşurken hem onu hem de Taceddin'i göz hapsine almıştı. Öyle ki yüzlerindeki tek bir ifade değişimini kaçırmamak için elinden gelse gözlerini kırpmayacaktı. Bir hafta önceki gecenin tekrarını yaşıyor gibiydiler. Yemek ve içki faslının kıvamını bulması, yorgonun udu eşliğinde terennüm ettiği şarkılar. Ama bu kez o morfiyanın o unutulmaz dansından mahrum kalacaklardı galiba. Masaların arasında şöyle bir dolanıp misafirlerine hoş geldiniz dedikten sonra mutfak bölümüne geçip ortadan kayboluvermişti o morfiya. Geri dönmeye, salondakilerin beklentilerine cevap vermeye niyeti yoktu anlaşılan. Aris de ortada endişe duyulacak bir durum olmadığını görerek bir haftalık gerginliğinden sıyrılmak üzereydi ki umulmadık bir gelişmeyle Oturduğu yerde dondu kaldı. Mutfağı salona bağlayan çift kanatlı kapının önünde beliren gencecik bir kız ağır adımlarla yürüyerek Taceddin'le Aris'in yanına yaklaştı, elindeki meyve tabağını masanın üzerine bıraktı. Çekicilikte salkımların üstündeki çeperleri buğulanmış üzüm taneleriyle yarışan iri kömür karası gözleri bir Taceddin'in üzerinde bir yerde mahcup bir tavırla "Akşamüstü bağdan topladık," diye mırıldandı. "Sizin için getirdim." Kukleler halinde omuzlarından aşağılara dökülen kumral, hareli saçları, gül tomurcuğu misali kıvrılmış pes pembe dudakları ve narin endamıyla kırılıverecekmiş gibi duran bu afeti devranda kimdi? Meraklı bakışlarını kızın üzerinden Taceddin'e çevirdiğinde, arkadaşının bu beklenmedik misafirin hiç de yabancısı olmadığını kavrayıverdi Aris. Öylesine tanıdık, öylesine sıcak bakıyorlardı ki birbirlerine. Şaşkınlık içindeydi Aris. Nereden çıkmıştı bu kız? Kimdi? Daha önce bir yerlerde görmüş gibiydi ama nerede gördüğünü çıkaramıyordu bir türlü. Arkadaşını daha fazla merakta bırakmadı Taceddin. "Patricia," dedi. "O Morfia'nın kızı." İşte o an hatırladı Aris. O çarpıcı dansını kendinden geçercesine seyrederken o Morfia'yı birine benzettiğini söylemişti Taceddin. Gerçekten de annesinin 15-20 yaş genç haliyle karşılarında duruyor gibiydi Patricia. Demek Taceddin'in büyük sırrı buydu ve biricik sırdaşını açıklamak için bu geceyi beklemişti. Patricia'nın geldiği gibi sessizce yanlarından uzaklaşıp mutfak kapısının gerisinde gözden kaybolmasını farklı duygular içinde izlediler. Tutku vardı Taceddin'in gözlerinde, sevda pırıltıları vardı. Aris'inkinde ise şaşkınlık, merak, biraz da ürküntü. Anlattı Taceddin. O Morfia'nın tavernasına geldikleri ilk gün tek katlı binanın yan tarafındaki mutfak ve kiler bölümünün dışarı bakan kapısının önünde görmüştü Patricia'yı. Nasıl olmuştu bilemiyordu. Bir anda kilitlenivermişti bakışları. İlk kez başına geliyordu böylesi. Gelir geçer bir yürek hoplaması sanmıştı önce. Ama değildi. Patricia'nın başrolde olduğu hayaller kuruyordu geceler boyu. Aynı hayallerle uykularından uyanmaya başlayınca anlamıştı işin ciddiyetini. Günlerce tavernanın etrafında dolanmış, adını bile bilmediği Patricia'nın yolunu gözlemişti. Sonunda aynı yaşlarda bir kızla tavernadan çıkarken peşlerine düşmüş, arkadaşı olduğunu tahmin ettiği diğer kız bir köşe başında yanından ayrılınca da yanına gidip konuşmayı denemişti. Çok korkmuştu Patricia. Kocaman açtığı kömür gözlerinde ürküntü vardı. Kaçıp uzaklaşmak istediğinde bileğinden tutup durdurmuştu onu Taceddin. "Korkma," demişti. "Benden sana zarar gelmez. Sadece tanımak istiyorum seni." Adının Patricia olduğunu da, Omorfia'nın kızı olduğunu da o gün öğrenmişti. Taceddin'in coşkuyla, heyecanla anlattıkları karşısında dumura uğramış gibiydi Aris. Evet, arkadaşının Omorfia'ya sevdalanmamış olması sevindirici bir durumdu gerçi ama Omorfia'nın kızına aşık olması ve henüz tanışma aşamasında da olsa bir ilişkiye başlamış olmaları yeterince belalı bir durumdu. Taceddin'in mensup olduğu bey ailesi bu durumdan haberdar olunca kopacak kıyameti düşünmek bile istemiyordu Aris. Ehveni şer denilen, kötünün iyisi bir durumdu yaşadıkları. Omorfia ile beraberlik ihtimali şerdi, kötüydü. Ama Patricia'nın sevdası da en kötünün bir gömlek iyi haliydi yalnızca. Ve Aris arkadaşı için çok ama çok endişeleniyordu. Bağ evi buluşması. Dünya umurunda değildi Taceddin'in. Varsa yoksa Patricia'ydı. Onu bir iki dakikalığına görmek için saatlerce yolunu beklemeyi, tavernanın çevresinde nafile turlar atmayı seve seve göze alıyor, Patricia'nın yanında biri varsa ki çoğu zaman öyle oluyordu, uzaktan uzağa kaçamak bir bakışta buluşmak, tek başına yakaladığı nadir zamanlarda yanına yaklaşıp 3-5 kelimelik yarenliği paylaşmak dünyaları bahşediyordu Taceddin'e. Geceleri düşlerinin, gündüzleri hayallerinin biricik sahibi olmuştu Patricia. Kalbinin her atışı, aldığı her soluk onun varlığında vüjut buluyordu. Aris'le Art'in dışında aralarındaki ilişkiyi bilen biri daha vardı. O Morfia. Kızının halindeki, tavrındaki değişikliği ilk günden fark etmişti. uzun uzadıya sorgulamaya gerek yoktu. Her şey apaçık ortadaydı. Kızı, Dimitri'nin emaneti, biricik Patrisyası ilk kez aşık oluyordu. Hem de tam kendisinin ilk aşkı yaşadığı yaşta. 16 yaşında yüreği kanatlanmış, hülyalı bakışları bir Türk beyinin göz bebeklerine çakılıp kalmıştı Patrisya'nın. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemedi önce. Engellemeye kalksa başarabilirdi belki. Öylesine uysal, söz dinleyen bir kızdı Patrisya. Ama gönlü razı olmadı. Saf, tertemiz, pırıl pırıl bir aşkın önüne set çekmek, Omorfia gibi aşka aşık, ölüp gitmiş sevdiceğinin ardından hala hasretini çeken, duyguları her daim mantığının önünde koşturmuş bir kadın için imkansızdı. Yapamadı. Kıyamadı gözlerinin önünde filizlenen bu nahif aşka. Oluruna bıraktı. Gün gelip kızının acı çekebileceğini bilse de. Önüne dikilecek bey ailesidir. Ne yapar eder ayırırlar aşıkları gerçeğine rağmen. Engel olmak bir yana elinden gelen desteği vermekten de geri durmadı üstelik. Duvar diplerinde, kapı aralarında birbirlerini görmek için çırpınan aşıkların ilk gerçek buluşmasının da mimarı oldu. Hataların en büyüğüydü belki ama en az Patrisya kadar o da Taceddin Bey'i yakından tanımayı arzu ediyordu ve bu fırsatı yaratmak da ona düşüyordu. Patrisya'nın şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerini aldırmadan "Söyle bağ evine gelsin," dedi. "Beyimizi taverna köşeleri yerine evimizde soframızda ağırlayalım." Omorfia'nın beklenmedik teklifi en az Patrisya kadar Taceddin'i de şaşırtmıştı. Kulaklarına inanamadı duyduğunda. Daha Patrisya ile karşı karşıya gelip doğru dürüst iki laf etmemişken. Ne anlama geliyordu bu davet? Münasip bir lisanla Taceddin'den davranışlarına çeki düzen vermesini mi talep edecekti Omorfia? Eğer öyleyse kendi evinde sofralar kurmasına ne gerek vardı? Dışarıdan bakıldığında iyi niyetli, tanışma amaçlı bir buluşma gibi görünse de aba altından sopa göstermek gibi üstü örtülü, farklı bir amaca hizmet ettiğini sezinliyordu Taceddin. Her ne olursa olsun böyle bir teklifi geri çeviremezdi. Ama uzun uzadıya hazırlanmış ziyafet sofralarına da gerek yoktu. "Yarın ikindi vakti gelir, bir çayınızı içerim," dedi Patrisya'ya. Omorfia'nın bağ evi Keski'nin dış mahallelerinden birinde, geniş bir arazinin üzerindeki bağların, bahçelerin, bostanların ortasında yer alıyordu. Tavernanın mutfağını besleyen ürünlerin ana kucağıydı burası. Terü taze sebzelerin, kavun karpuzun yetiştiği bostan, beyaz, pembe, kara, çekirdekli, çekirdeksiz, envai çeşit üzümün yer aldığı bağlar, elma, armut, ayva, kayısı, kiraz, vişne, erik ağaçları. Omorfia ile Patrisya demir parmaklıklı bahçe kapısının önünde karşıladılar Taceddin'i. Sıra sıra dizilmiş asma fidanlarının arasından yürümeye başlarken Patrisya ile Taceddin mahcubiyet perdesinin gerisinde kaçamak bir bakışta buluşup gözlerini yere indirdiler. Omorfia ikisinin tedirgin ve ürkek tavırlarına inat, ayağını bastığı yerden adeta ses getiriyor, attığı her adımın nereye varacağını bilen güvenli edasıyla yol gösteriyordu Taceddin'e. 4. ayrımın sonu. Sayfa 40. Devamı 5. ayrımda.